Bugünlerde kutsal kitaptan yorumunu yaptığımız Galatyalılara mektup Pavlos tarafından kaleme alındı ve İsa'dan sonra 54-57 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Bu mektubun Pavlos'un 3. müjde yolculuğunda Efes'te kaldığı dönemde yazıldığı varsayılmaktadır. Ama aynı zamanda Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Galatya bölgesi geniş ve önemli bir bölgeydi ve bu bölgelerde Tanrı sözü müjde bildirilmiş ve birçok kiliseler kurulmuştu. Pavlos bu mektubu Galatya'daki tüm kiliselere yazdı. Pavlos, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Mesih inanlılarını Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlos bu mektubu onların mesajlarını yanlış ve sahte öğretileri çürütmek ve müjdeyi Tanrı sözünü açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatya bölgesi ve Galatya halkı kimlerdi? O dönemlerde Galatya, İç Anadolu, bugünkü Ankara dolaylarıydı. Bölgeye adını veren Gal halkı ise Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Gallar Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler ve o bölgelere yerleştiler. İsa'dan önce 189'da bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğuna tabi kılındılar ve Galatya Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldu. Galatyalılara mektubun bizim için özel bir mesajı vardır çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. 1. Bu mektup katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslulara yazılan mektuplar gibi davranışları değil, yanlışları düzeltmektedir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içerisindeydiler çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Kayrayla kurtuluş geriye itilip yasa öne çıkarılmaktaydı. 2. Bu mektupta haberci Pavlus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Pavlus'un yasacılığa karşı tahammülü yoktur. Romalılara mektubun Pavlus'un kafasından, Galatyalılara ise Pavlus'un yüreğinden geldiği söylenmiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı koyar ve Mesih inanlılarının özgürlük bildirgesidir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kaledir. 4. Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanma, imanla doğru sayılma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir. Bu ikisi el ele gider. Şimdi Galatyalılara mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz Galatyalılara mektup 3. bölüm 19'dan 29. ayetler arasına bakacağız. Pavlos yasanın amacından söz ederken şöyle diyor 19. ayette. Öyleyse yasanın amacı neydi? Yasa suçları ortaya çıkarmak için antlaşmaya eklendi. Vaadi alan ve İbrahim'in soyundan olan kişi gelene dek yürürlükte kalacaktı. Melekler yoluyla bir aracı eliyle düzenlendi. O zaman yasanın ne yararı vardır sorusu sorulur. Pavlos yasanın sonradan eklenen bir şey olduğunu söylüyor. Suçlardan ötürü eklenmişti. İbrahim'in soyundan olan kişi gelene dek. Buradaki bu dek ya da kadar sözü önemli bir zaman sözcüğüdür. Yasanın geçici olduğu anlamına gelir. Yasa Musa'nın zamanından Mesih'in geldiği zaman arasındaki dönem için verilmişti. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi ama lütuf, kayra ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Yasanın geçici, İbrahim'in soyundan olan kişi gelene dek yürürlükte olduğunu anlamak çok önemlidir. Ve bu kişi de Mesih'tir değerli dostum. Yasa suçlardan ötürü eklenmiştir. Günahı ortadan kaldırmak için değil, günahı göstermek için verilmiştir yasa. İnsanı günahtan alıkoymak için verilmemişti. Çünkü günah zaten gelmişti. İnsanın kendisine Tanrı'nın önünde doğal, çirkin, kaba günahkar olduğunu göstermek içindi. Dürüst olan herkes kendisine yasanın ışığı altında bakıp kendisinin suçlu olduğunu görür. Bütün insanların günahkarlar olduğunu kanıtlamak için verilmemişti. Günümüzde liberallerin söylediği gibi insanların kendisi aracılığıyla kutsal olabileceği bir standart olarak da verilmemişti. Ah değerli dostum, bu şekilde asla kutsal olamazsınız. Çünkü yasayı kendi gücünüzle yerine getiremezsiniz. Yasa, bizim günahkarlar olduğumuzu, sizin ve benim Tanrı ile aramızda durup bize yardım edecek bir aracıya ihtiyacımız olduğunu göstermek için verilmişti. Öyleyse diyor Paulus 21. ayette, kutsal yasa Tanrı'nın vaatlerine aykırı mıdır? Kesinlikle hayır, çünkü yaşam sağlayabilen bir yasa verilseydi elbette insanlar yasayla aklanırdı. Günahkarları kurtarmak için bir başka yol olsaydı Tanrı bunu kullanırdı. Günahkarların kendisi aracılığıyla kurtulabileceği bir yasa verilseydi öyle yapardı. Oysa diyor Paulus Galatyalılar 3.22'de İsa Mesih'e olan imana dayanan vaat iman edenlere verilsin diye kutsal yazı bütün dünyayı günahın tutsağı ilan etti. Dostum, yasanın ölüm getirdiğini gördük. Ölecek olan günah işleyen kişidir diyor Hezekiel peygamber. Ölecek olan günah işleyen insandır. Kutsal kitap herkes günah işledi der. Herkesi günah altında sayar. Bu yüzden hepsi ölmüştür. Öyleyse gereken yaşamdır. Muhtaç olduğumuz şey yaşamdır. İnsanın muhtaç olduğu şey yaşamdır. Yasanın ölüm getirdiğini gördük. Bütün yapabileceği buydu yasanın. Ölümü getiren günahın derecesi değil, sadece günah olduğu gerçeğidir. Bu yüzden tümü eşit derecede ölü ve eşit derecede ihtiyaç içindedir. Stalin ya da Hitler'in işlediği kadar büyük bir günah işlememiş olabilirsiniz ama sizler ve ben onun doğasına sahibiz. Yani bu insanların doğasına bizler de sahibiz. Hatta büyük Alman yazar Goethe, işlendiğini gördüğüm her suçu ben de işleme kapasitesine sahibim demişti. Bu tür bir doğası olduğunu kabul etmişti Goethe. Ölümü getiren günahın derecesi değil, bizim günahlılar olduğumuz gerçeğidir. Günahın derecesi değil, kendisi olduğu gerçeğine bir örnek vereyim. 24 katlı bir bina düşünün. Binanın üzerinde 3 adam vardır. Ve yönetici yukarı çıkıp, çok dikkatli olun, yanlış bir adım atmayın yoksa ölürsünüz, sizin için ölüm olur diyor. Adamlardan biri, bu deli yönetici her zaman insanları korkutmaya çalışır. Eğer oraya basarsam öleceğime inanmıyorum diyor. Bu yüzden damın kenarına gidip havaya doğru bir adım atıyor. Diyelim ki 10. kattan geçerken birisi ona nasıl gidiyor diyor. O da buraya kadar iyi diye yanıt veriyor. Buraya kadar iyi ama 10. kattadır daha, yere çakılmadı. Ama dostum henüz gideceği yere varmamıştır. Dipte yere çakıldığında orada ölüm vardır. Yönetici haklıydı, adam öldü. Adamlardan bir diğerinin yöneticinin sözlerinden ötürü korktuğunu düşünelim. Adam asansöre ya da merdivenlere koşuyor ve kazayla düşüyor. Binanın kenarından kayıyor ve aşağıdaki sokağa düşüyor. O da ölüyor. Diyelim ki 3. adam gangsterler tarafından aşağıya itiliyor. Çünkü gangsterlerin düşmanıdır. Ölüyor. Binadan aşağıya itilen adam ayağı kayan adam kadar ölüdür. Bu adamların hepsi de yer çekimi yasasına karşı gelmişler ve ölüm onlar için kaçınılmaz olmuştur. Gördüğünüz gibi bu örnekte önemli olan derece değil, bu olayın gerçekleşmesiydi. Hepsinin aşağıya düştüğüydü. Hepsi de yer çekimi kanununa karşı gelmişlerdi. Peki, onları ölüme çeken yer çekimi yasası onlara yaşam verebilir mi? Elbette veremez. Doğal bir yasa ona karşı gelip öldükten sonra size yaşam veremeyeceği gibi Musa'nın yasası da size yaşam veremez. Filmi geriye sarar gibi olayı geriye alıp aşağıdaki sokaktan binanın üstüne çıkıp yaşayamazsınız. Günahın girdiği her yerde arkasından ölüm gelir dostum. Günah yasası hafifletici durumlar hakkında hiçbir şey bilmez. Merhamet hakkında hiçbir şey bilmez. Hiçbir esenlik yoktur. Bükülmezdir, amansızdır ve değişmez. Tanrı sözü ölecek olan günah işleyen candır diyor. Tanrı Aden bahçesinde Adem'le Havva'ya ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün demişti. Ve çıkış 34:7'de hiçbir suçu cezasız bırakmam der Tanrı. Bu yüzden dostum herkes günah işlemiştir ve yasa aracılığıyla hepimiz ölüyüz. Yasa bizleri öldürdü. Paulus ona ölüm hizmeti adını vermişti. Bu bir suçlama hizmetiydi. Yasa hepimizi suçlar. Yasa yaşam getirebilir mi? Dostum, damdan düşmenin o düşüş aracılığıyla ölene yaşam getirmediği gibi yasa da yaşam getiremez. Yasanın amacı hiçbir zaman yaşam getirmek değil. Bizlere Tanrı'nın önünde suçlu günahlılar olduğumuzu göstermek için verilmiştir. Oysa İsa Mesih'e olan imana dayanan vaat, iman edenlere verilsin diye kutsal yazı bütün dünyayı günahın tutsağı ilan ediyor sözü çok önemli bir sözdür. Bu iman gelmeden önce yasa altında hapsedilmiştik. Gelecek iman açıklanıncaya dek yasanın tutuklusuyduk diyor Paulus 3. bölüm 23. ayette. İman gelmeden önce sözü tabii ki bizler için ölen İsa Mesih'e imandan söz ediyor. Bizim için ölen İsa Mesih, bizim günahlarımız için ölen. Rab İsa Mesih gelene kadar yasada merhamet vardı. Çünkü merhamet bulunan yer vardı. Günah için sunulan kurbanların getirilip bağışlanmanın alınabildiği bir sunağı vardı. Orada merhamet bulunabilirdi. Çünkü orada merhamet bulunan bir yer vardı. Günah için sunulan bütün kurbanlar Mesih'e işaret ediyordu dostum. Pavlos, iman gelmeden önce yasanın altında tutulduğumuzu, gelecek iman açıklanıncaya dek yasanın tutuklusu olduğumuzu söylüyor. Yani imanla aklanalım diye, imanla doğru sayılalım diye Mesih'in gelişine kadar yasa eğitmenimiz oldu. Galatyalılar 3:24. Bu çok önemli bir bölümdür. Paulus burada Musa'nın yasasının kurtaramadığını çok açık bir şekilde söylüyor. Romalılar 4. bölüm 5. ayette bizlere ne var ki? Tanrı saymazı doğrulukla donatan Tanrı'ya iman eden kişinin yaptığı işler değil, imanı doğruluk yerine sayılır der. Tanrı kurtuluş için insanın işlerini kabul etmeyi reddetmişti. Tanrı bütün doğruluğumuzun kirli bezler olduğunu söyler. Evet, yaptığımız bütün iyi işlerin, doğru işlerin Tanrı'nın önünde kirli paçavralar olduğunu söylüyor Yeşaya 64:4'te. Tanrı yasayı tutmayı kabul etmeyi reddeder. Yasa kurtaramaz. Sadece suçlayabilir. Günahlıları kurtarmak için değil, onlara günahkarlar olduklarını bildirmek için verilmişti. Yasa günahı kaldırmaz. Günahı gösterir. Sizi günah işlemekten alıkoyamaz yasa çünkü günah zaten gelmiştir. Yasa insanın sofistike, kibar, eğitilmiş bir günahlı olmadığını gösterir. İnsan aslında çirkin, ham bir günahlıdır. Yararlı olacağını düşündüğüm bir örnek vermek istiyorum. Sizi banyoya götüreceğim. Umarım şoka olmadınız. Televizyon bunu her gün yapıyor. Banyo ya da duş yapan birini gösteriyor. Hemen hemen herkesin bir banyosu olduğundan ve bu banyoda bir lavabo ve lavabonun üzerinde de bir ayna olduğundan eminim. Lavabonun bir amacı vardır. Aynanın da bir amacı vardır. Yüzünüz kirlendiğinde kiri çıkartmak için banyoya gidersiniz. Kiri çıkartmak için aynayı kullanmazsınız değil mi? kullanabilirsiniz ama bunun size hiçbir yararı olmaz. Bu sizin yüzünüzden kiri çıkarmaz. Yüzünüzdeki kiri gördüğünüzde yüzünüzü aynaya sürmeye başlamazsınız. Böyle bir şey yaparsanız sevdiklerinizden biri bir psikiyatrist çağırıp neyiniz olduğunu öğrenmek ister. Normal bir insan bunu yapamaz. Ayna ne yapar? Sadece size yüzünüzü, kirinizi gösterir, o kadar. Ama dostum, böyle bir şey olmaz. Yani ayna sizi yıkamaz. Ya da siz aynaya bakarak, aynaya yüzünüzü sürerek kirinizi gidermezsiniz. Çünkü hiçbirimiz kiri aynayla çıkartmaya çalışacak kadar kafasız değiliz. Ancak günümüzde kiliselerimizde birçok insan günahlarını çıkartacaklarını düşünerek yasanın aynasına sürtünmektedirler. Tanrı sözü bize kim ve ne olduğumuzu gösteren bir aynadır. Bize günahlı olduğumuzu ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığımızı gösterir. Yasanın gösterdiği budur dostum, ama aynanın altında bir lavabo vardır. İlahi yazarının söylemiş olduğu gibi İmmanuel'in damarlarından alınan kanla dolu bir çeşme vardır. Ve o selin altına sokulan günahkarlar bütün suçlu lekelerinden arınırlar. Lekeyi orada çıkarırsınız. Temizleyen Rab İsa Mesih'in kanıdır. Yasa insanın günahlı olduğunu kanıtlar. Onu asla bir kutsal yapmaz. Paulus'un Romalılar'da söylediği gibi yasa her ağız kapansın ve tüm dünya Tanrı önünde suçlansın diye verilmiştir. Romalılar 3 ayet 19. Paulus bu yüzden yasa bizim eğitmenimiz oldu der. Şimdi bize bu sözlerle ne demek istediğini gösterecektir. Ama diyor 25. ayette, İman gelmiş olduğundan artık yasanın denetiminde değiliz. Eğitmen Yunanca paidagogos'tur ve okul öğretmeni anlamına gelmez. Eğitmen iyi bir sözcüktür ama Pavlos'un zamanında çok farklı bir anlamı vardı. Roma evinin bir parçası olan bir hizmetkar ya da bir köle anlamına geliyordu. Roma evinin bir parçası. Roma İmparatorluğu'nun yarısı köleydi. 120 milyon içinden 60 milyonu köleydi. Bir Roma vatandaşının Pretoryan muhafızlarından birinin ya da Roma İmparatorluğu'ndaki zenginlerin evinde çocuklara bakan köleler vardı. Böyle bir evde bir çocuk doğduğunda onu yetiştiren bir hizmetkar ya da kölenin nezaretine konurdu. Bu kişi onu giydirir, yıkar, gerektiğinde burnunu siler ve gerektiğinde döverdi. Çocuk belirli bir yaşa gelip okula başlaması gerektiğinde de hizmetçisi sabahleyin onu kaldırır, giydirir ve okula götürürdü. Onun eğitmeniydi. Paidagogos sözcüğünü oradan almıştır. Paid, ayakla ilgilidir. Bizdeki pedal sözcüğü buradan gelmektedir. Agogos, yönetmek anlamına gelir. Çocuğu elinden tutup okula götürür ve öğretmene teslim eder. Bu hizmetkar, bu köle belirli bir yaştan sonra çocuğa öğretmeye yeterli değildi. Paulus burada yasanın bizim paidagogosumuz olduğunu söylüyor. Yani eğitmenimiz olduğunu söylüyor. Yasa, çocuğum artık senin için başka bir şey yapamayacağım. Şimdi seni elinden tutup Mesih'in çarmıhına götüreceğim. Sen kayıpsın. Bir kurtarıcıya ihtiyacın var diyor. Yasanın amacı insanların yasayı yerine getirdiklerini iddia ederek göğüslerini şişirmek değil, onları Mesih'e getirmektir. Yasayı yerine getirmediğinizi bilirsiniz. Bunu bilmek için bütün yapmanız gereken kendi yüreğinize bakmanız, kendi yüreğinizi incelemenizdir dostum. Çünkü diyor Paulus Galatyalılar 3:26'da, Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Paulus bu bölümün geri kalan kısmında ve bölüm 4'ün ilk kısmında Mesih'e güvenerek yasa altında hiçbir zaman alamayacağımız yararlardan bazılarını gösterecektir. Yasa bir inanlıya Tanrı oğlunun duasını veremezdi. Mesih bunu yapabilir. Sadece Mesih'e iman bizleri Tanrı'nın çocukları yapabilir. Bu ayette oğullar sözcüğü Yunanca'da oğullar anlamına gelen Huios'tan gelir. Sadece Mesih'e iman bizleri Tanrı'nın yasal oğulları yapabilir. Yasal sözcüğünü vurgu için kullanıyorum çünkü Tanrı'nın sadece yasal oğulları vardır. Mesih'e imanla Tanrı'nın gerçek çocuğu haline getirilmişsinizdir. Ve bütün gereken budur. İman artı bir şey değil, iman artı hiçbir şey sizi Tanrı çocuğu yapar. Başka hiçbir şey sizi bir Tanrı çocuğu yapamaz. Çünkü hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Nasıl? Mesih İsa'ya imanla. Eski antlaşmada yasanın altındaki bir İsrailli hiçbir zaman bir oğul değil, sadece bir hizmetkardı. Tanrı ulusa İsrail benim ilk oğlumdur demişti. Ama o toplu ulus içindeki birey hiçbir zaman bir oğul değildi. Örneğin Musa'nın Tanrı'yla çok yakın bir ilişkisi vardı. Buna karşın Tanrı onun hakkında kulum Musa öldü demişti. Onun mezar taşı böyleydi. Ayrıca Davut peygamber Tanrı'nın yüreğine göre bir adam olduğu halde Tanrı onun için kulum Davut der. Dostum, yasayı yerine getirseniz bile ki getiremezsiniz, doğruluğunuz yine de Tanrı'nın doğruluğunun yanında aşağılık olur. Oğulluk onun doğruluğunu gerektirir, anlıyor musunuz? İncil bize açık bir şekilde kendisini kabul edip onun adına iman edenlerin tümüne Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi der. Bizler sadece ona güvenmekten, yani Tanrı'ya, gönderdiği kurtarıcı İsa Mesih'e güvenmekten ne daha fazlası ne daha azıyla Tanrı'nın çocukları olma hakkını aldık. Evet, bu hakkı aldık diyor. Hak sözcüğü Yunanca'da yetki, hak demektir. Parmak uçlarına kadar dindar bir adam olan Nikodemos adlı ferisi yasayı çok dikkatle yerine getirmişti. Buna karşın Tanrı'nın çocuğu değildi. İsa ona yeniden doğmalısın dedi. Dogmatik ve çok açık olmak istiyorum. Ne dualarınız, ne tutucu ayrılığınız, ne armağanlarınız, ne de vaftiziniz sizi Tanrı çocuğu yapabilir. Hiçbir şey sizi Tanrı çocuğu yapmaz. Sadece Mesih'e iman sizi Tanrı çocuğu yapar dostum. Günümüzdeki en lanetli küfür, Tanrı'nın evrensel babalığı ve insanların evrensel kardeşliğidir. Tanrı hepimizin yaratıcısıdır. Tanrı bizi yaratmıştır. Bu kapsamda Tanrı her birimizin yaratıcısı ve Tanrısıdır. Ama bilmeliyiz ki Tanrı kutsal olan bir Tanrı'dır. Günahlı onun önünde duramaz. Ama Tanrı'nın çocuğu olmak Tanrı'yla kişisel ilişkiyi gerektiriyor. Genelde dürüst ve onurlu olmaktan, hepimizin Tanrı'nın çocukları olduğumuzdan ve Tanrı'nın çocukları gibi davranmamız gerektiğinden söz edilir. Ama Rab İsa Mesih hiçbir zaman böyle bir şey söylememiştir. Bir keresinde İsa Mesih bir grup Yahudi din adamlarına bakıp onlara, "Siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz." demiştir. Hayır, bunu ben değil, yumuşak, iyi kalpli İsa söylemiştir. Belli ki onun zamanında Tanrı'nın çocukları olmayan bazı insanlar vardı. Dostum, bence şeytanın bugün hala dünyada dolaşan epey çocuğu var. Bunlar kesinlikle Tanrı'nın çocukları değildirler. Tanrı çocuğu olmanızın tek yolu İsa Mesih'e iman aracılığıyladır. Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi diyor Galatyalılar 3:27'de. Umarım bu ayetin suyla vaftizden söz etmediğinin farkındasınızdır. Suyla vaftiz törensel bir vaftizdir ve onun her inanlı için olduğunu düşünüyorum. Ayrıca vaftizin suya batırılarak yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü suya batırmak kutsal ruhun vaftizi olan gerçek vaftizi daha açık bir şekilde resmetmektedir. Pavlos, ister Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandıdır. Bunun anlamı kiliseyle, yani Mesih inanlılar topluluğuyla özdeşleştiğimiz, inanlılar bedenine gerçekte katıldığımızdır. Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Tanrı sizi Mesih'te görür dostum. Bu yüzden sizi kusursuz görür. Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Galatyalılar 3 ayet 28. Bu inanlılar topluluğunda ne Yahudi ne Yunan, Grek vardır. Mesih'te ırksal çizgiler yoktur. Mesih'teki her adam benim kardeşimdir ve derisinin rengi beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren yüreğinin rengidir. Kara yüreklerle dolaşan birçok beyaz insan vardır. Dostum, ve bu kişiler benim kardeşlerim değildir. Bizler sadece Mesih İsa'da bir bütün oluyoruz. Tanrı'ya şükür ki bana birçok yerden mektuplar geliyor. Bana kardeş diye hitap ediyorlar ve ben de onlara kardeş diye hitap ediyorum. Çünkü kardeşiz. Mesih'te biriz ve sonsuzluk boyunca birlikte olacağız. Ne köle ne özgür var diyor Paulus. Günümüzde kapital ve iş gücü birbirine karşıdır. Onları bir araya getirecek tek şey tabii ki Mesih'tir. Ne erkek ne dişi ayrımı var. Mesih, kadın hakları hareketinin hiçbir zaman yapamayacağını yapar. Bizleri Mesih'te bir yapabilir. Bu çok harika bir şeydir. Eğer Mesih'e aitseniz İbrahim'in soyundansınız. Vaade göre mirasçılarsınız. Galatyalılar 3, ayet 29. Nasıl İbrahim'in soyundan gelebiliriz? Çünkü İbrahim imanla kurtulmuştu ve bizler de imanla kurtulduk. İbrahim kurban etmek için en üstün kurban olan Tanrı oğlunun kurbanına işaret eden küçük bir hayvan getirmişti. Bizim günümüzde Mesih zaten gelmiştir. Bu yüzden tarihe dönüp bakarak 2000 yıl önce Tanrı oğlu benim yaşamam için gelip çarmıhta öldü ve ben ona güveniyorum diyebilirim. Bir süre önce Yahudilerden oluşan bir grubun önünde konuşma fırsatım oldu. Ve sözlerime İbrahim'in oğullarının önünde konuşmak benim için her zaman bir ayrıcalıktır diye başladım. Ve hepsi de gülümsedi. Sonra bunun nedeni benim de İbrahim'in çocuklarından biri olmam diye ekledim. Bu sözlere hiç gülümsemediler. Hatta bazılarının yüzünde bir soru işareti belirdi. Ve bunda da haklıydılar. Eğer ben Mesih'teysem ve siz Mesih'teyseniz o zaman bizler İbrahim'in soyuna aitiz ve vaade göre mirasçılarız. Ne kadar harika değil mi?